45 devirlik izler. Merhaba değerli dinleyenlerimiz, 45 devirlik izlerde sizlerle birlikteyiz. Bugün beraberliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Programımızı sizler için Didem Öztaşbaşı hazırladı. Program konuğumuz ise müzik tarihçisi Sayın Murat Meriç. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Az sonra Türkiye'de caz tarihini masaya yatıracağız ve çok zevkli bir söyleşi dinleyeceksiniz bu mikrofondan. Hemen Türkiye'de caz ne zaman başladı diye sorsam.
Aslında 1920'lerde başlıyor. Bayağı eski. İlk ürünleri 1990'larda verilmiş olmakla birlikte 1920'lerde başlayıp 90'lara kadar gelişen bir tür. Fakat plak piyasası çok ilgi göstermediği için caza hep kulüplerde icra edilen bir tür olarak kalmış. Dolayısıyla 90'lara kadar neredeyse hiçbir kayıt yapılmamış. Öyle ara ara çıkmış plaklar var. Bugün bir kısım örneklerini dinleteceğiz tabii onların. Ama asıl 1920'li yıllarda Leon Avigdor adlı bir müzisyenin girişimiyle Türkiye'de başlıyor caz. Ve sonrasında pek çok insanın katılımıyla devam ediyor.
Yani başlangıcı yabancı müzisyenlerin çabalarıyla oluşmuş,
evet,
bir
Türkiye'de
kültür.
Yaşayan müzisyenler bunlar aslında, ama onlarla birlikte başlıyor. Tıpkı tiyatro gibi, işte tiyatroda Osmanlı döneminde azınlıklar tarafından başlatılmıştır. Caz da öyle başlıyor. Sonrasında ama hızla bizim müzisyenlerimiz ilgi gösteriyor.
Kimler
caza?
Bu müzisyenler mesela? İlk tanıdığımız isimler kimler?
İlk tanıdığımız isimler mesela 1930'lu yıllarda kurulan bir kısım orkestralar var Türkiye'de. Asıl aslında galiba 1927'de kurulan İz Caz Orkestrası ile başlatmak gerekiyor Türkiye'de cazın tarihini. Çünkü ilk caz topluluğu olarak ortaya çıkan, adında caz olan grubumuz o. Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenciler tarafından kuruluyor. Adı İz Caz olmakla birlikte bir tango orkestrası. Ama dönemin caz standartlarını da çalıyorlar mesela 1927 itibariyle. Birkaç tane kayıt var elimizde bunlara ait. O dönemde taş plaklara yapılmış kayıtlar bunlar. Ancak çok fazla ilerlememiş. 1940'lara kadar neredeyse Türkiye'de ciddi bir caz orkestrasından söz etmek mümkün değil. İlk orkestra İstanbul Kadıköy Halk Evi'nde kurulan bir orkestra 1939 yılında ve bu orkestranın liderlerinden birisi orkestrada klarnet çalan Hulki Saner. Hulki Saner'i biliriz. Aslında film yapımcısıdır, yönetmendir, senaristtir. Başta zaten Turist Ömer'ler olmak üzere pek çok filmin yapımcısı. Emel Sayın'dan Ferdi Tayfur'a pek çok insanı beyaz perdeyle tanıştıran enteresan bir abimiz. Maalesef kaybettik kendisini yakın zamanda. İlk orkestra İstanbul Kadıköy Halk Evi Orkestrası, Hulki Saner'in kurduğu bir orkestra. 1939, o güne kadar değişik yerlerde değişik misyonlar olsa da İz Caz dışındaki ilk orkestranın bu olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama maalesef bunun da bir kaydı yok tabii ki. 30'larda 40'larda kurulmuş bir orkestranın kaydını bugüne taşıyamamışız.
Evet.
Hiçbir yere rapt edememişiz.
Bu çalışmalar amatör çalışmalar diye değerlendirebileceğimiz şeyler.
Evet,
okulların
tabii.
Çalışması ne zaman başlıyor? Kimi tanıyor?
Biraz ilerlersek aslında Erdem Buri'nin de içinde olduğu, Erdem Buri ki İstanbul Radyosu'nun takdimcilerinden, daha sonra Tülay German'la birlikte Burçak Tarlası planı yaparak Anadolu Pop'u başlatacak olan isim. Onun da içinde olduğu, İlhan Mimaroğlu'nun da davul çaldığı bir orkestra var. Kadıköy'de kurulmuş başka bir orkestra. İlk meşhur isimleri bu orkestrada görüyoruz. Ardından radyo orkestraları var. İstanbul Radyosu'nda kurulmuş birkaç orkestra, Ankara Radyosu'nda kurulmuş orkestralar, Necip Aşkın'dan Halil Bedi Yönetken'e kadar pek çok insanın içinde bulunduğu. Ama asıl galiba ilk ciddi caz solistimiz Sevinç Tevez.
Evet.
Yani Sevinç Tevez'e gelene kadar pek çok orkestra var. Fakat cazın Türkiye'de popüler olmasını sağlayan ismin Sevinç Tevez olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü Sevinç Tevez 1950'li yıllardan itibaren sahiden çok önemli bir rol almış caz aleminde. Öncesinde tabii ki Ayten Alpman'dan İlham Gencer'e, aslında popçu olarak bildiğimiz pek çok ismin caz söylemişliği var. Ankara'da müziğe başlayan, sonra İstanbul'a taşınan Tülay German'ın bir dönem bayağı önemli konserleri var caz alanında. Ama onlar daha sonra başka bir yol seçtikleri için onları bugün cazcı olarak değerlendirmek çok mümkün değil maalesef. Çünkü elimizde yine aynı yere kilitleniyoruz. Kayıt yok hiçbirisinin.
Evet. Ben çocukken televizyonun siyah beyaz dönemlerinde Sevinç Tevsin de Ayten Alpman'ın da yorumlarını izlerdim.
Evet.
Onlar muhtemelen TRT arşivinde saklıdır.
Saklı bir kısım kayıtlar var tabii ki arşivde. Zaten hani oradan da bugün bir şeyler dinletme niyetindeyiz. Onun ötesinde İstanbul Radyosu'nda yapılmış kimi emisyonlar var. Asıl 1950'lerden itibaren o radyoda makara bantlara kaydedilen bir kısım kayıtlar var. Bunlar çok önemli. Sonrasında zaten Süheyl Denizci yönetiminde kurulacak olan İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın da temelini oluşturan emisyonlar bunlar. O dönem hemen herkes TRT stüdyolarından geçmiş. Bunların bir kısmı görüntülü kaydedilmiş. Neyse ki kaydedilmiş. Örneğin Erol Pekcan'ın 1960'ların sonundan itibaren yaptığı stüdyolarda yaptığı bir kısım kayıtlar ve 1970'li yılların ortalarından itibaren görüntülü kayıtlar var. Burada bugün tanıdığımız pek çok isim çıkıp caz söylemiş. Ki bunlar arasında Füsun Önal var, Neco var, Metin Ersoy var. Hani bugün o dönemde de aslında pop alanında ünlenmiş isimler Erol Pekcan'ın programında caz söylemişler. Bu çok önemli bir program mesela.
Onlar benim çok sevdiğim yapımlardı.
Evet, evet,
o zaman
kesinlikle.
Erol Pekcan'ın bir yorumunu dinleyebilir miyiz şimdi?
Tamam. Erol Pekcan'ın Nihavend Longası, Erol Pekcan beşlisi tarafından çalınan önemli bir kayıttır bu. Türkiye'deki yine ilk kayıtlardan birisi. 1970'lerin ortalarıdır aslında bu plan kaydı. Ama Erol Pekcan çok eskiden beri caza gönül vermiş bir insan zaten.
Evet, peki dinleyelim o halde. Evet, şimdi yeniden stüdyomuzdayız. Murat Meriç'le birlikte, müzik tarihçisi Murat Meriç'le birlikte 45 devirlik izleri sürmeye devam ediyoruz. Şimdi bazı şanslı müzisyenler var yurt dışına caz eğitimi görmek için giden. Okay Temiz ve Arif Mardin adlarını ve performanslarını çok iyi bildiğim isimler. Evet. Bize biraz onlardan söz eder misiniz? Çok ilginç kimlikler aynı zamanda.
Evet, Okay Temiz İsveç'te, Arif Mardin Amerika'da pek çok ortak iş yapıyor değişik sanatçılarla. İsveç aslında enteresan bir buluşma noktası o dönemde. 1960'ların sonundan itibaren pek çok müzisyen Türkiye'den ve dünyadan da aslında pek çok müzisyen, çünkü cazın beşiği ve farklı bir caz var orada. Amerika'da bildiğimiz standartların oldukça dışına çıkan yeni bir caz var. Ve Okay Temiz'den önce aslında oraya iki tane çok mühim isim gönderiyoruz. Üç tane hatta. İsmet Sıral yanına Ayten Altman ve Hayati Kafe'yi alarak İsveç'e gidiyor. Orada çok uzun süre çalışmalar yapıyorlar. Hı hı. Sonrasında Ayten Altman ve İsmet Sıral Türkiye'ye dönse de Hayati Kafe orada kalıyor. Ve hala orada caz standartlarını söylüyor kendince. İsveç'in tanınan sanatçılarından birisi haline geldi. Türkiye'de çok fazla bilmesek de onu. Çünkü Türkiye'de bir dönem aranjman plakları yapmış. Örneğin El Condor Pasa'yı, Simon & Garfunkel'ın şarkısını Türkçe seslendirmiş o dönemde Hayati Kafe. Bu gibi plaklar yapmış ama asıl İsveç'te caz şarkıları söyleyerek üne kavuşmuş. Ayten Altman da o dönemde bayağı ciddi çalışmalar yapmışken Türkiye'ye dönüp aranjman söylemeyi tercih etti. Ve sonrasında bir kısım konserler haricinde caza çok fazla meyletmedi. Ama hem plaklarında hem söylediği şarkılarda bir cazi hava vardır Ayten Altman'ın. Ama tabii asıl Arif Mardin'le birlikte Amerika'da olan gelişmelerden söz etmekte belki fayda var. Çünkü Arif Mardin Amerika'da yanına meşhur Erte Günleri, ki Atlantic Records'un kurucuları Nasuhi ve Ahmet Ertegün. Çok önemli bir plak şirketi.
Dünya bugün, starlarını keşfeden bir insan.
Tabii bugün tanıdığımız pek çok isim, Aretha Franklin'den Rolling Stones'a,
özellikle
onların sayesinde.
Evet, keşfetmesi evet. Çok enteresan.
Çok önemli. Arif Mardin prodüktör İlham İmaroğlu ile birlikte orada çalışmalar yapıyorlar ve sahiden dünyanın müzik tarihini değiştirecek işlere imza atıyorlar. Bu arada az önce bahsettik Tülay German'dan. Bir ilginç anekdot anlatmakta fayda var. Tabii. Tülay German, İlham İmaroğlu'nun da Arif Mardin'de çok sevdiği bir isim. 1960'ların ortalarından itibaren Türkiye'yi terk ediyor, Fransa'ya yerleşiyor. Fransa'da oldukça önemli çalışmalar yapıyorlar Erdem Buri ile birlikte ve pek çok isimle tanışma ve çalışma olanağına kavuşuyor. Charles Mingus, dönemin en büyük cazcılarından birisi. Arif Mardin ve İlham İmaroğlu Tülay German'la bunları buluşturmak istiyor. Ve bu buluşmayı ayarlıyorlar sahiden. Tülay German deneme kayıtları yapıyor, gönderiyor. Bunun üzerine Charles Mingus onun için bir eser yazıyor, gönderiyor. Buluşmak üzere sözleşiyorlar. Fakat Mingus bir trafik kazası geçirerek hayatını kaybediyor. Evet. Ve Tülay German aslında Atlantik aracılığıyla belki de dünyanın önemli sanatçıları arasına girebilecekken bu talihsiz kaza sonucu caz söylemekten uzaklaşıyor. Ve kendi yoluna gidiyor. Paris'te türküleri Türkçe ve Fransızca söyleyerek bambaşka bir kariyer yapıyor. Aslında hani belki Mingus'la çalışma olanağına sahip olsaydı Tülay German belki de şu anda hala sahnelerde dinlediğimiz, alkışladığımız çok önemli bir caz şarkıcısı olacaktı. Az önce bahsettiğimiz türküyü dinlemekte fayda var. O bebop yorumu sahiden bir dönemin en önemli yorumlarından birisi bu.
Peki. Karakına yollanmış yar benim ellerime, mendil eline, karakına yollanmış yar benim ellerime. Yaylı gelir taşlıktan, dingi çıkmış başlıktan, şu köyün olanlar evlenemez açlıktan. Mendil eline, karakına yollanmış yar benim ellerime. Mendil eline, karakına yollanmış yar benim ellerime. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu
mu? Verdiğim çoraplara yana oldu mu? Tabakası aynalı şolana barbalı. Olan çok güzel ama anasının etmeli bedeline. Bediler beline karakına yollamış yar benim ellerime. Medine'nin eline kara kına yollamış yar benim ellerime. Medine'nin eline, Medine'nin eline kara kına yollamış yar benim ellerime.
Murat, biraz önce İsmet Sıral Orkestrası'nın, İsmet Sıral'dan söz ettik. İsmet Sıral Orkestrası bir dönem Özdemir Erdoğan'la da ortak çalışmalar yaptı. Dilerseniz biraz da onlardan söz edelim.
Çok önemli İsmet Sıral. Çünkü aslında Tülay German'ın yaptığı şeyi yapmak isteyen ve bunun için neredeyse hayatını veren bir insan. Yerli motif meselesi, cazda daha yerel tınılara meyletme ve onları caz adı altında seslendirmeye yönelik bir kısım çalışmalar yapıyor İsmet Sıral. Fakat bu çok büyük tepki topluyor. Çünkü özellikle Berkeley'de eğitim gören başta Emin Fındıkoğlu olmak üzere pek çok isim İsmet Sıral'ın bu tavrına karşı çıkıyor. Ama onun yanında yer alan bir kısım sanatçılar var. Bunların en önemlisi Özdemir Erdoğan. Özdemir Erdoğan, İsmet Sıral'la birlikte yaptığı caz denemeleri sahiden dünya çapında ses getirmiş. Amerika'da örneğin Willis Canover'ın programına Özdemir Erdoğan konuk olmuş ve bu programda bunların yaptığı şarkılar çalınmış. Neyse ki çalınmış, çünkü o programın kaydı sayesinde biz o şarkıları dinleme olanağına sahibiz. Yani İsmet Sıral'la ilgili elimizde çok az kayıt var. Çünkü İsmet Sıral maalesef kendi hayatına kendisi son verdi ve giderken bütün bantlarını da yakarak gitti. Ve öyle bir durum ki yaptığı bütün çalışmalarla birlikte kendisini de kaybettik. Dolayısıyla hani onun içinde bulunduğu bir kısım Özdemir Erdoğan kayıtları var ancak elimizde. Neyse ki varlar. Çok önemli kayıtlar bunlar. Ve İsmet Sıral'ın saksafonunu, ki Türkiye'nin en önemli sanatçılarından birisi, hem yaptığı iş itibariyle hem de yerli motif tartışmasını başlattığı için, İsmet Sıral'ın o tavrını Erol Pekcan da sürdürüyor. Az önce Nihavend Longa'da dinledik zaten. Şimdi Özdemir Erdoğan'la yaptığı bir çalışmayı da dinleyebiliriz aslında. Okay. Cazı aslında Anadolu Pop'ta Tülay German'ın yaptığını ve daha sonra Moğollardan Haramilere pek çok insanın katılarak sürdürdüğü şeyi İsmet Sıral ve Erol Pekcan caza uyarlıyor. Bizden motiflerle bir yeni caz, yerli bir caz, yerel bir caza ulaşabilir miyiz'in yollarını arıyor ki aslında İsmet Sıral'ın İsveç'e gitme sebebi de oydu. İsveç'te başka bir caz vardı, standartların dışına çıkan ve hani amiyane tabirle tabuları kıran bir caz. Bunu Türkiye'ye uyarlayabilir miyiz'in üzerine gitti. Maalesef çok fazla tepki topladığı için erken ayrıldı aramızdan, ama Erol Pekcan onun çalışmalarını sürdürdü. 1990'ların başında onu kaybedene kadar hala TRT'de ciddi çalışmalar yapıyordu Erol Pekcan.
Peki bu İsveç'teki büyü nedir Allah aşkınıza? Neden İsveç'e gidiyor insanlar? Orada farklı
işte
bir müzik kültürü var.
Orada farklı bir müzik kültürü var. Çünkü İskandinavya bambaşka bir kültüre sahip ve aslında sadece Türkiye değil, bütün dünyadan cazcılar oraya gidiyor. Yani Ayten Altman oraya gittiğinde Ella Fitzgerald'la tanışıyor. Onu dinleme şansına sahip oluyor. Hmm. Onun gibi olmak istiyor. Pek çok insan orada buluşuyor. Niye bilmiyorum ama mesela ben de bundan 2 yıl önce Finlandiya'da Tampere'de bir caz festivaline gittim. Çaldım, DJ'lik yaptım. Türkiye'de ne çıkmış bir kısım caz plaklarını orada dinlettim. Ve 2 konser arası DJ performansları vardı orada. Benim 2 konser Dave Holland konseriyle Baba Zula konseri arasındaydı. Ve hani Türkiye'den bu İsmet Sıral'ın ve Özdemir Erdoğan'ın ve Erol Pekcan'ın çalışmalarıyla Dave Holland'ı Baba Zula'ya bağlayabildik. Böyle enteresan durumlar. Hep böyle şeyler yapıyorlar orada. Farklı kültürleri bir araya getirip tek bir şey altında yoğurmak. Ama mesela diğer büyük anlı şanlı caz festivallerindeki gibi herkesin bildik standartları çaldığı bir program değil, herkesin kendi kültüründen doğru bir şeyleri çaldığı bir programa dönüştürmek. İsveç'te de en başından beri yapılan o aslında. Yukarıdaki ülkelerde İsveç, Norveç, Finlandiya hep yapılan bu. ve bizimkilerin ilgisini çekmesi de bu yüzden. Bu arada Fatih Erkoç dedik az önce. Fatih Erkoç da aslında biz onu tanımadan çok çok önce 1970'li yıllarda Erol Pekcan Orkestrası'nın solisti. Öyle ve mi? Onunla birlikte bir 45'lik plak yapıyor. Çok fazla bilinmez aslında. Erol Pekcan plağı olarak geçtiği için solisti Fatih Erkoç'tur. O plan Gel Sevgilim diye bir caz standardı üzerine yazılmış bir Türkçe sözleri seslendirir o
çünkü
plakta.
Çünkü bildiğim kadarıyla onun Türkiye'de çok tanınmasına neden olan Altın Güvercin şarkı yarışmasındaki
evet, Yol Verin Adostlar'la birlikte başladı bizim Fatih Erkoç'la tanışıklığımız ama çok öncesinde zaten Erol Pekcan'la çalışmalar yapıyordu. Aslında yeri gelmişken hemen o plağı dinleyebiliriz mesela.
Olur.
Sarılsam sana ümitli bakışla, yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda, ömrüm geçiyor her an seni anmakla. Hasretinle yanıyorum her zaman, sevgilim seni bir an unutamam. Söyle artık neredesin sen söyle, ömrümüz geçecek mi hep beklemekle. Gel, gel, gel beni üzme, gel, gel, kimseye gitme, koş. Koş, koş bana sen koş, koş, koş. Aşkınlayım sarhoş. Gel, gel, gel beni üzme. Gel, gel, kimseye gitme. Koş, koş, koş bana sen koş, koş, koş. Aşkınlayım sarhoş. Sarılsam sana ümitli bakışla, yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda, ömrüm geçiyor her an seni anmakla.
Evet, Özdemir Erdoğan, Erol Pekcan ortak çalışmalarından söz ettik. Şimdi onlardan birini dinleyelim.
Dinleyelim. Bu maalesef piyasaya çıkamamış bir kayıt. TRT stüdyolarında yapılmış ve orada kalmış. Ama aslında çok önemli kayıtlardan birisi. Bir Hakkı Bulut bestesini seslendirecekler. İkimiz bir fidanız. Aslında Tülay Özer tarafından
evet,
meşhur edilmişti bu beste 1970'li yılların ortasında. Erol Pekcan ve Özdemir Erdoğan da işte TRT'de yaptıkları bir programda bu şarkıyı çok güzel çalmışlar ve söylemişler. Fatih Erkoç'un sesinden dinlediğimiz bir caz standardıydı. Bu da bizden bir şarkı olarak Erol Pekcan'ın iki yüzünü aslında görmek açısından da iki ayrı plak ya da kayıt olarak önemli.
Seveceksen başkasın, sakın bana ümit verme. Seveceksen başkasın, bana toz pembe görünmez. Sensiz dünyam çok karanlık. bana toz pembe görünmez. Sensiz dünyam çok karanlık, beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. Yaşamanın gayesini seni sevince anladım. Yaşamanın gayesini seni sevince anladım. Senden gelen her cefaya şu canımı adadım. Senden gelen her cefaya şu canımı adadım. Bil ki tahammül kalmadı başka birini sevmene. Bil ki tahammül kalmadı başka birini sevmene. Sevme benden başkasını, razı değil sen ölmene. Sevme benden başkasını, razı değil sen ölmene.
Ayten Erkman'a gelelim. Ayten Erkman enteresan eşiyle Çatı Kulüp'te tanışıyor değil mi?
Evet.
Ve o dönemki eşiyle tabii ki. O piyanoda kendisi solist. İstanbullu müzikseverleri büyülüyorlar.
Kesinlikle.
Uzun yıllar ve kızı da çok değerli bir solist oluyor sonra Ayten Erkman'ın.
Damadı hatta, o da önemli, evet, bir caz
trompetçisi
Mer Demirer. Ya pek çok aslında o Alpman ailesi ki eşi dediğimiz İlham Gencer aslında o dönemde. Birlikte Çatı'da çalışmalar yapıyorlar. İlham Gencer Çatı'nın hem patronu hem her şeyi. Çatı Türkiye'de cazın gelişimi açısından çok önemli. İstanbul'da site sinemasının, o dönemki site sinemasının üst katında bir kulüp. Ve herkes oradan çıkmış aslında.
Evet, Emel Sayın ve Ajda Pekkan da ilk defa
Sayın'ın,
şarkı söylemişler.
Örneğin o dönemde İlham Gencer'le caz söylediğini biliyoruz. Ajda Pekkan zaten sonrasında İlham Gencer'le çalışmalar yapmaya devam etti. Ayten Alpman da orada İlham Gencer'le tanışıyor, evleniyorlar. Birlikte pek çok şarkıyı seslendiriyorlar. Sonrasında gerçi az önce bahsetmiştik, aranjmana meylediyor Ayten Alpman. Ama o dönemde pek çok plak yapıyor. Bu aranjman plaklarında da bir caz hali vardır. Ayten Altman'ın San Remo şarkılarını Türkçe seslendirmiştir 1960'lı yılların sonlarından itibaren. San Remo'da birinci olan şarkıların pek çoğunu Ayten Altman'ın sesinden biz dinledik Türkiye'de.
Ama Memleketim'le çok ünlenmiştir.
Ama evet, Memleketim'le bambaşka bir ün kazandı Ayten Altman. Aslında kızar o şarkıya, kızardı.
Evet, değil mi?
Onunla yaptığımız bir söyleşide üstüme yapıştı kaldı, kurtulamıyorum derdi. Çok severek söylediği bir şarkı, hala severek söylüyor, yani ölümüne kadar severek söyledi. Ama onun yüzünden diğer çalışmalarının duyulmamış olması biraz kalbini burkmuş Ayten Altman'ın. Başta bayağı ciddi caz plaklarına da imza atıyorlar. Birlikte İngilizce plaklar yapıyorlar. Ayten Gencer adıyla henüz taş plak döneminde, 45'lik plakların bile ortaya çıkmadığı dönemde. Ama daha sonra Türkçe plaklarda hafif cazi tavırları olsa da aranjmana meylediyor. Onlardan birini dinleyebiliriz şimdi.
Tabii,
mesela.
Tabii, sunalım dinleyicilerimize.
Thank you. olmam, bezdim artık dünyadan. Yalvarıyorum sana, çık git rüyamdan. Belki kurtulurum bu korkunç dünyadan. Hayat mı, aşk mı bu? Sevmedim asla, anlıyorum bunu ben. Ağlıyor derlerse ağlamıyorum artık, bak her nedense. Belki sevdiğim bir gün bana dönerse ağlarım sevinçten.
Evet, şimdi cazda 70'li yıllara geldik. Durul Gence parlak bir isim gibi görünüyor bu yıllarda.
Kesinlikle, aslında 1950'li yıllarda Türkiye'de rock'n'roll'u getiren, icra eden isim Durul Gence. Sonrasında aranjman plaklarının aranan orkestra şefi. Fakat sonra kendi çalışmalarını yapmaya başlıyor ve 1970'lerin başında, 60'ların sonundan itibaren önce Durul Gence 5, daha sonra Durul Gence 10 ile birlikte ve daha sonra kurduğu başka sayılı topluluklarla birlikte Türkiye'de önemli caz icracıları arasına giriyor Durul Gence. Aslında az önce adını andık, bahsedemedik bir türlü, laf başka yere gittiği için, Okay Temiz'le birlikte vurmalı çalgıların iki büyük üstadından birisi.
Evet.
O dönemde. Okay Temiz biraz daha geç dönemde başlıyor. Farklı denemeler yapıyor ve olayı bugüne getiriyor. Durul Gence biraz eğitmenlik yönünü ön plana çıkarttığı için sahnelerden çekilmeyi tercih ediyor. Hala çıkıyor, çalıyor değişik zamanlarda değişik insanlarla. Ama özellikle 1960'ların sonunda yaptığı çalışmalar çok önemli. Çok meşhur bir Şeyh Şamil yorumu vardır. Evet. Timpani'nin başında Nican'ı dinlediyseniz mutlaka bilirsiniz. Kollarının görünmez olduğu bir performans yapar. Çok inanılmazdır 1970'lerde, 80'lerde. Ben 90'ların ortasında izleme şansına sahip olmuştum. O zaman bile canavar gibi çalıyordu. Timpani'nin başına geçtiğinde bambaşka bir adam oluyor zaten Durul Gence. Şeyh Şamil aslında yine en başından beri bahsettiğimiz İsmet Sarar, Erol Pekcan çizgisinin farklı bir noktası. Onlardan belki daha önce yapılmış bir düzenleme, Anadolu popla caz arasında sıkışmış bir düzenlemedir. Anadolu popun etkin olduğu dönemde caz hattından oraya çakılmış bir selam bile diyebiliriz Şeyh Şamil'e aslında. Oldukça önemli bir şarkı, önemli bir kayıt. Durul Gence onunla birlikte seslendirir ki bu orkestrada Atilla Özdemiroğlu da vardır üstelik. Vibrafon çalar Atilla Özdemiroğlu bu parçada ve bu orkestradan pek çok insan çıktı. Pek çok yorum var. Pek çok önemli şarkıyı Durul Yence seslendirdi bu orkestrayla birlikte ama hiçbiri Şeyh Şamil kadar ünlü olmadı.
Evet, o zaman
Durul
şimdi
Yence dediğimizde aklımıza gelen şarkı da bu.
Şeyh Şamil'i dinlemeliyiz o halde. ...70'li yılların sonunda 3 ciddi albüm yayınlanıyor. Nükhet Ruacan, Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak isimlerini görüyoruz bu albümlerde. Ruacan kardeşlerin caz kültürüne katkısı çok büyük değil mi Türkiye'de?
Çok büyük, çok önemli. Neşet ve Nükhet Ruacan kardeşler sahiden o dönemde çok büyük çalışmalara imza atmışlar. Zaten hani o 70'lerin sonundaki 3 albümde Türkiye'nin ilk ciddi 3 caz albümü diyebiliriz. 1978'de Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak üçlüsünün caz semaisi ki hala dinlendiğinde insanlarda bambaşka duygular uyandıran çok önemli bir albümdür. Maalesef yayınlanamıyor bu aralar telif problemleri yüzünden ama keşke yayınlansa da herkes bu albümleri dinleme olanağına sahip olsa. Öyle bir çalışma var şu anda. Eğer çözülürse çok yakın zamanda bu albümü yeniden CD üzerinde görebileceğiz. İkinci albüm Ruacan adını taşıyan ve Nükhet Neşet Ruacan ikilisinin pek çok önemli caz müzisyeniyle birlikte yaptığı albüm. Ali Kocatepe'nin yapımcılığını üstlendiği bir albüm bu ve Onnotunç'tan Orhan Topçuoğlu'na, Cezmi Başeymez'den Turan Yüksel'lere pek çok mühim sanatçıyı bir araya getiriyor. Aslında bu saydığımız sanatçıların hepsi o dönemde pop camiasında ünlenen sanatçılar. Onun Tunç malum en büyük bestecilerden birisi. Turan Yüksel'leri Erevizyon'dan tanıyoruz. Ama Ali Kocatepe bu müzisyenleri Ruhacan albümünde topluyor. Ve Neşet Ruhacan'ın bestelerini bir kısım caz standartlarını Nükhet Ruhacan seslendiriyor bu albümde 1979 yılında. Ve Zikir, Okay Temiz'in Aka Gündüz Kutbay ile yaptığı, o da çok önemli bir çalışma. Çünkü Aka Gündüz Kutbay dönemin hatta bütün zamanların en büyük neyzenlerinden birisi. Ve birlikte yaptıkları bu iş ki Okay Temiz'in İsveç'te kurduğu Oriental Wind adlı grubun da katkıda bulunduğu bir iştir. Sahiden bambaşka bir yere götürüyor Türkiye'de cazı. Ve 1980'lere böyle ulaşıyor. Rus 1970'lerdeki o bütün tartışmaların sonucunda 3 tane çok önemli albümle 80'li yıllara geliyoruz. Ama galiba bunlar arasında en önemlisi Ruhacan albümü. Çünkü hem caz standartlarını içerdiği için hem özgün besteleri içerdiği için hem de bir kısım düzenlemeleri içerdiği için çok önemli. Nükhet Ruhacan'ı da zamansız kaybettik maalesef. Hala sahnedeyken ve caz söylerken kaybettik. Neşet Ruhacan sahnede ama çok yakın zamanda onu bir performansında izleme şansına sahip oldum. Bundan birkaç hafta önce üstelik çok yakın zaman derken sahiden çok yakın bir zamanda.
Zaten TRT Müzik Caz Orkestrası'nda
evet zaten onun başında. Onun dışında da hala konserlerde, değişik lokallerde çalıyor ve çalmayı çok seviyor, anlatmayı çok seviyor. İstanbul'da pek çok yerde caz tarihi ve caz tekniği üzerine dersler veriyor ve dolayısıyla çaldığı sürece yaşayacak gibi de duruyor.
Güzel.
Aşkı tarif ediyor. Senin gözlerinde o parıltı var ya, o nereye dönse ben orada olurum hemen. Bana aşkı anlatırsın sen. Aşkı tarif ediyor. Gel bana söyle,
aşkı anlatırsın.
Esin Avşar'la kapatalım bu yayınımızı. Çok güzel bir albümü var Esin Avşar'ın, caz yorumuyla Aşık Veysel. İtalya doğumlu bir sanatçı, enteresan ama aldığı modern tiyatro şan eğitiminin yanında Anadolu kültürüne ne kadar sıcak bakan, ne kadar sevdalı bir kadın. Aşık Veysel ne kadar çok seviyor değil mi?
Çok. Esin Avşar zaten hani evet İtalya doğumlu ama babasının görevi nedeniyle orada aslında, evet, sonuçta Ankara'da büyümüş bir insan Esin Avşar. Ve tiyatroculukla başlıyor fakat bizim kültürümüze yakınlığı sebebiyle aslında hep ayrılıyor onun yaptığı bütün çalışmalar. 1960'larda yaptığı işler de öyle. Türkü düzenlemeleri seslendiriyor ama caza yakın bir yorumla seslendiriyor. Nitekim daha ilerleyen vakitlerde kendi istediğini yapabilir hale gelince, prodüktörlerden kurtulunca, artık adını koyunca kendisi istediği şeyleri yapabiliyor. Aslında caz yorumuyla Aşık Veysel onun başlattığı bir serinin 3. albümüdür. Daha öncesinde Yunus Emre ve Mevlana vardır. Hmm. Kültür Bakanlığı'yla 1980'li yılların sonunda dönemin Kültür Bakanlığı'yla birlikte çalışmalar yapmıştı Esin Avşar.
Çok turne yaptı ve o evet, albümlerden sonra.
Evet, o dönem çok turne yaptı. Modern Folk üçlüsüyle birlikte hep Türkiye'yi yurt dışında temsil etme görevi ona verildi. Diplomatik sanatçı der bu yüzden kendisini. Evet. Ve yurt dışında yaptığı bir albüm de var. Türkiye'de yaptığı bir albüm yurt dışında yayınlandı ve burada bir Fransızca şarkı da söyledi. Bizim türkülerimizin bir kısmını Fransızca seslendirdi ki Yoh Yoh'tur zaten asıl Esin Avşar'ı, evet, bize tanıtan plak. Yoh Yoh'un Fransızcasını da o dönem yurt dışında kaydetmişti Esin Avşar. Yunus Emre ve Mevlana'dan sonra caz yorumuyla Aşık Veysel sahiden Esin Avşar'ın bizi terk etmeden hemen önce yaptığı ve asıl galiba şahikası olan iş. Çünkü yapmak istediği buydu, yaptı ve buna şahit olduk hep beraber. Ben konserde canlı da dinledim albümün yayınlandığı dönemde. Çok mutluydu onları söylerken ve galiba işte bugün bütün anlattığımız her şeyin geldiği son nokta bu. Tabii ki Esin Avşar değil, yani bugün pek çok insan var cazda adını anabileceğimiz. Elif Çağlar'dan Şenay Lamboğlu'na çok önemli bir sürü solist, çok önemli bir kısım müzisyenler. Şimdi birinin adını ansak öbürünün hatırı kalır, o yüzden hiç saymayalım.
Bazıları
ama
eksik kalacak.
Mutlaka eksik kalacak. Yani şimdi başlasak zaten Senem Dici ile başlayıp bugüne kadar geliriz. 1990'larda ve 2000'lerde caz yapmış insanlar arasında ama hepsinin çalışmalarını takip ediyoruz. 1990'lardan sonra neyse ki Türkiye'de caz ciddi bir ivme kazandı ve şu an sadece caz yayınlamak üzere kurulmuş bir kısım plak şirketlerimiz bile var. Dolayısıyla hani geldiği bu nokta çok önemli ve bu noktaya gelene kadar pek çok insan çile çekti, pek çok insan hayatını kaybetti. Kendi isteğiyle aramızdan ayrılan bile var bahsettik programda. Ama Esin Avşar'ın bu çalışması galiba hepsinin geldiği son nokta ve oradan öyle dalga dalga yayılıyor, evet. Türkiye'de caz.
Evet, caz devam edecek demek bu temposuyla.
Mutlaka, artan, daha bile artarak hatta.
Temposuyla. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sizinle konuşmak, sizi dinlemek çok
ben
zevkliydi.
Ben teşekkür ederim.
Gelecek programı ben iple çekeceğim.
her boynuma taktı geçti.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızın Facebook sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. 45 Devirlik İzler. Elektronik posta adresimiz 45devirlikizler@trt.net.tr. Programımızı Didem Öztaşbaşı hazırladı. Gelecek hafta yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Devirlik İzler. 45 Devirlik İzler.